Varlık Sancısı ve İlk Vahiy.
Bismillahirrahmanirrahim.
İkra. Bismi Rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra. Ve Rabbukel ekremullezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâlem ya'lem. Sevgili dostlar, insanlık destanının şahikasını oluşturan Kutlu Nebi Yüce Önder Aziz Peygamber'in nasıl yetiştiğini, nasıl terbiye edildiğini, nasıl bir hayat yaşadığını örnekleriyle anlatırken, kendisini sosyal çevresine Muhammedül Emin olarak ispatlamış bir insan duruyor karşımıza. Sadece dostları değil, düşmanları da onun eman ve emniyet sahibi olduğunu tasdik ediyorlar. Mekke'nin ittifakı vardır Muhammed'in eminliği üzerine. Onun için eminlik ona lakap olmuştur. Mekke'de Arapların adeti olduğu üzere herkesin bir adı, bir künyesi ve bir de lakabı vardır. Adeta Badiye Araplarında lakap, eski Türklerde isim vermeye benzer. Eski Türklerde nasıl bir insan bir yiğitlik göstermeden isim almazsa, Badiye Araplarında da bir insan etrafına kişilik ve kimliğiyle temayüz etmeden lakap almazdı. İşte Hazreti Peygamber de etrafında emniyetiyle temayüz etmişti. Muhammedül Emin olmak, yani güvenen, güvenilen bir insan olmak. Belki de peygamber olmanın zeminiydi. Ama her şeyden önce şunu bilmemiz gerekiyor ki, Hazreti Peygamber'in Muhammedül Emin olması bize bıraktığı sosyal bir vasiyettir. Eğer siz de bir gün onun davetini etrafınıza ulaştırmak isterseniz, mutlaka kendinizi, şahsiyetinizi emin bir şahsiyet olarak kabul ettirmek zorundasınız. İşte Muhammedül Emin olmanın bize verdiği mesaj bu mesajdır. O peygamber olmadan emin olmuş bir insandı. Onun içindir ki düşmanları dahi onun eman ve emniyeti hususunda laf söyleyemediler. Yaklaşık 40 yaşlarına doğru yaklaşırken bölgede öteden beri İsmail oğullarının bir geleneğini Hazreti Muhammed de ifa etmek için kendini dağlara vurdu. Bu yeni bir şey değildi. Öteden beri bölge insanları arasında, özellikle İsmail ve İbrahim oğulları arasında sanki babadan evlada geçen bir gelenek gibi Rabbi ile baş başa kalma ananesi vardı. Özellikle İsmail oğulları içerisinde Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olan ilim, hikmet ve irfan sahipleri yılın Ramaz ayında, bizim meşhur ismiyle bildiğimiz gibi Ramazan ayında inzivaya çekilirler. Kabe'nin Rabbine ömürlerinden ya da yıllarından bir bölümünü adarlar. Hazreti Peygamber de kendi selefi olan muvahhidlerin yaptığı gibi yaklaşık 35-40 yaşları arasında her yıl Ramazan ayında Hira dağına çıkmaya başladı. Bu dağ Mekke'ye yaklaşık 7-8 kilometre mesafede, çok yalçın, yekpare bir blok kayadan oluşan bir dağ. Bu dağın tepesinde bizim mağara diyebildiğimiz, lakin gerçekte oyma ya da doğal bir mağara değil, granit lav kayalıklarının birbirinin üzerine düşerek bir oyuk oluşturması şeklinde oluşmuş bir sığınakta Resulullah Rabbi ile baş başa kalmıştı. Oradan baktığınızda tam karşınızda Kabe'yi görmeniz mümkün oluyordu. Resulullah bir sancıya tutulmuştu. Bu sancı varlık sancısı. Varlık sancısı ne demekti? Ve bu sancının sonunda ne doğardı? Varlık sancısı varlık sorularının sorulmasıyla başlar. Bu sorular: ben kim? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Niçin varım? Ve sonum nedir? Önüm nedir? Bu sorular varlık sorular. Bu soruları her zihin soramaz. Çünkü bu soruları sormak öncelikle akletmek yeteneğini, kapasitesini sınırına kadar kullanmakla ilgilidir. Bu soruları herkes soramaz. Bu soruları daha doğrusu her baba yiğit soramaz. Sorabilen baba yiğit olur. Varlık sancısına herkes tutulmadığı için ömür boyu var olmadan yaşar, dik sürüngen olarak ölür gider. Onun için de var olmanın anlamını bulamaz. Çünkü aramamıştır ki, merak etmemiştir ki kendisini. Kendisini keşfetmemiştir ki. Kendisine nazarını çevirmemiştir ki. Bakışlarını herkese çevirmiştir de bir tane kendisine çevirmemiştir. Aynaya sadece saçını taramak için, sadece tuvalet için bakmıştır da yüreğinin aynasına, kendi kimliğine görmek ve araştırmak için bakmamıştır. Onun için de sen kimsin ey nefsim diye sormamıştır. Sen kimsin diye sormadığı için kendini bilmemiştir. Sınırlarını tanımamıştır. Kendini keşfetmemiştir. Kendini bilmeyince de Rabbini bilmemiştir. Bilemem. Onun için bu bir merak işidir dostlar. İlim meraktır derler onun için hakimler. Evet, ilim meraktır. Merakınız varsa o zaman akletme yeteneğinizi kullanırsınız. Merakınız yoksa hiçbir şeyiniz yok. Ama maalesef merak yetisini, yeteneğini insana karşı değil de ne bileyim, mesela cüzdana karşı kullanıyoruz birçoğumuz. Onun için cüzdanımızı bildiğimiz kadar insanımızı bilemiyoruz. Cüzdanımızı merak ettiğimiz kadar insanımızı merak etmiyoruz.
ya da cüzdanını merak ettiğimiz kadar cüzdanın sahibi olan insanı merak etmiyoruz. Bu merak yeteneğinizi nereye yönelttiğiniz aslında hayata bakışınızı belirler. Onunla orantılıdır. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın nasıl bir cins kafaya, cins zihne, cins bir akla sahip olduğunu buradan ben kimim sorusunu soruyor. Ey nefsim, sen kimsin? Niçin varsın? Senin şu kainat motoru içerisinde görevin nedir? Nerede durmalısın? Yaratılışının amacı nedir? Boşuna yaratılmadın. Bir maksadı olmalı senin varoluşunun. Bunlar çok önemli şeyler. Bu soruları sormak kolay bir şey değil. Bu soruları sormak için ayık bir şuura, uyanık bir zihne, çalışan bir kafaya sahip olmak lazım. Hani hatırlayın. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُقْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah indinde ki size göre insanların en şerlisi başkası olabilir. Ama bir de Allah'a göre insanların, daha doğrusu canlıların en zararlısı kimdir sorusunu sormanız gerekiyor. Ey Allah'ım, sana göre en zararlı varlık kimdir diye soruyorsunuz. Allah da size diyor ki, bana göre en zararlı varlık kafasını kullanmadığı için, akletmediği için sağır ve kör davranan insan. Görüyor musunuz? Dilsiz, kör, sağır gibi davranan, çünkü kafasını çalıştırmayan insan. Allah indinde en şerli varlık, yaratık bu iş. İşte bir insan peygamber seçilirken dedim ki tombaladan seçilmiyor, çıkmıyor. Tesadüf yok ortada. Resulullah'ın meziyetlerini tanımamız, örnek ittikaz ettiğimiz insanın neresini örnek almamız gerektiği sorusunun cevabıdır aynı zamanda. İşte peygamber bu manada zihni melekelerini tam kapasite çalıştıran bir yapıya sahip insan olarak. Daha peygamber değil, daha ortalıkta vahiy yok. Daha ortalıkta melek yok. O Abdullah'ın oğlu Muhammed. Ama insan olarak haritası böyle. İnsan olarak düşünen bir insan. Hem de düşüncesini varlık sorusuna yönelten bir insan. Onun için ben kimim, nereden gelip nereye gidiyorum sorularını soruyor. Ve keşfe çıkıyor. Keşfe. Basit. İnsanlar eşyanın dış yüzüne bakarlar. Yüce ruhlar eşyanın görünmeyenine bakarlar. Basit zihinler eşyanın kabuğunda kalırlar. Yüce zihinler eşyanın derununa geçerler. Özüne bakarlar. Peygamber de cins bir zihindi. Ve kendisinin özüne doğru yolculuk yaptı. İçine doğru. Aslında Hira Dağı'nın tepesindeki kaya kovuğu ya da oyuğu Resulullah'ın İçine doğru sefere çıktığı bir güzergah. Resulullah yüreğine doğru bir gezi gerçekleştirdi. Bu gezi çok ciddi bir geziydi. Onun için de ilk yıllar 35-36 yaşları diyebiliriz. Sadece Ramazan'da giderken ondan sonraki 3 yıl bunu peyderpey artırdı. Bazen 15 gün kadar, bazen bir hafta, bazen 10 gün, hiç aralıksız yanında bir çıkın yiyecek, bir kırbada su, başka bir şey yok. Bununla çıkıyor ve 10-15 gün sonra geri dönüyordu. Bazen bu seanslar halinde devam ediyordu. Tabii bu aslında garip bir şey değildi Mekkeliler için, bilinen bir şeydi. Daha önce de Mekke'deki hanifler, kendisini İbrahim'in dinine nispet eden insanlar, İsmail oğulları içerisinden arif ve hakim insanlar bunu yapmıştı. Onun için de Mekkelilere hiç garip gelmiyordu bu. Hatta o zaman bile Varaka bin Nevfel gibi, Hazreti Hatice'nin amca oğlu, kuzeni olan Varaka bin Nevfel gibi, yine onun ağabeyisi, kardeşi, yine onun dışında Zeyd gibi, o dönemde Araplar içerisinde bu çizgiyi sürdüren insanlar da bulunmaktaydı, yaşamaktaydı. Resulullah işte o dönemlerde Hıra Dağı'nda geçirdiği bu iç yolculukta neleri düşünüyordu, neleri merak ediyordu? Nelere bakıyordu, nerelere bakıyordu düşünebiliyor musunuz? Yeryüzü coğrafyasını, yer küreyi gözünüzün önüne getirin. Yer küre içerisinde adeta silik bir toplum. Sanki yok gibi keellem yekün hükmünde bir toplum var. Siyasal olarak yok hükmünde. Arabistan o dönemde. Çünkü o dönemin iki süper gücü, Bizans ve İran İmparatorluğu'nun hakimiyet alanları dışında kalmış, adeta tenezzül edilmemiş bir toprak parçası. Böyle bir toprak parçasında bir tek insan iç dünyasına doğru ciddi bir yolculuk geçiriyor. Peki siz böyle bir soru sorsanız cevabını kimden alırsınız? Ey nefsim, sen kimsin? Niçin varsın? Nereden geliyorsun ve nereye gidiyorsun? Sorularının cevabını alabileceğiniz kimdir? Bunun kitabı olmaz. Çanak çömlekle de, yani arkeolojik kazıyla da öğrenemezsiniz bunu. Çünkü arkeolojik kazılar sadece beşeri dünyadaki insanın beşeri varlığının başlangıcıyla ilgili bir takım basit bilgileri verir. Ya ruhunuzun tarihi, ya ruhunuzun evveli, onu nasıl öğreneceksiniz? Sizin varlığınız bedeninizle sınırlı değil ki. Çanak çömlek buldunuz, kemik buldunuz, fosil buldunuz. Ama ya ruhunuzun, ruhun fosillerini bulan arkeologlarda var mı? Ruh arkeolojisi kurulmuş. Ruh arkeolojisi sadece ilahi bir bilgiyle elde edilir. İşte Allah'tır o ilmin kurucu. Ruhun tarihi ve ruhun istikbali konusunda bilgi alabileceğiniz bir tek kapı vardır. Allah'ın kapısı. Başkası size haber veremez. Sen kimsin sorusuna başkası size cevap veremez. Nereden geliyorsun sorusuna sadece Allah. Neden varsın sorusuna sadece Allah. Evet. Tarih boyunca peygamberler de bu sorulara cevap getirdi. Bu soruları soran yiğit ve cins kafalara cevaplarını ilettiler ve onlara sundular. Onlar da Allah'ın kendilerine sunduğu cevabı kabul ettiler ve o yolda yaşadılar ve öldüler. Evet, Resul de daha Resul olmadan Abdullah'ın oğlu Muhammed iken bu varlık sancısını duymuştu. Varlık sancısını çok güçlü çekiyordu. Çok güçlü çektiği bu sancı en sonunda vahyi doğuracak. Ve bir gün artık gidip gelirken olağanüstü olaylar tezahür etmeye başladı. Bazen Hıra'ya doğru yürürken arkasından bir ses duyuyordu. Ya eyyüher Rasul, selamun aleyk veya aleykesselam. Ey Nebi, sana selam olsun. Dönüp bakıyordu, kimse yok. Bir şey göremiyor. Bu ses, bir, iki, üç derken, gittikçe artıyordu. Ve en sonunda, sanırım ruhen hazırlanıyordu. Bir sürprize hazırlanıyordu. Ama bu sürpriz, sürprizliği aşırı olmasın diye törpüleniyordu böylece. Ve bir gün, yani bir gece, Hıra'dayken Resulullah'a bir ses, ikra dedi. Oku. Vahyin ilk başlangıcı, ilk kelimesi. Oku. Bize gelen rivayetler şöyle. Ma ene bi kari diye cevap verdi. Ben okuma bilmem. Tekrar ses, ısrar et. İkra, oku. Yine peygamber aynı cevabı verdi. Ma ene bi kari. Ben okuma bilmem. Peygamber bu oku emrinden başka bir şeyi anlıyordu. Oku diye emreden ise başka bir şeyi kastediyordu. Yani emri verenin kastı ile emri duyanın kastı farklı idi. Onun için de üç kere tekrar vuku buldu. Emri verenin kastı ne idi derseniz, bu tabii yoruma girer. Nedir? Bir, bu okuma varlığı okuma. Kendini oku. İçini ruhunun tarihini ve istikbalini oku. Eşyayı oku. Kainatı oku. Ayat-ı meknun ve ayat-ı mesturu oku. Ondan sonra da ayat-ı mesturu okuyacaksın. Satırlardaki ayet. Göğsündeki ayeti oku önce. Ondan sonra kainat ayet. Ondan sonra satırlardaki ayeti okuyacağım. Bir anlamı budur. Ve birden çok anlamının olması hiç de garip değildir. Dilde, dilin, her dilin yapısında her kelime, her sözcük ya da her cümle sadece ve yalnızca bir anlamı kastetmez. Onun için hele Kur'an gibi mucizi beyan olan bir metin çok çağrışımlı, anaforik, metaforik bir metin olmak zorundadır. Onun için Kur'an'da da gerçekten de metaforik metinler vardır. Ve belki bu ilk metinde metaforik olanlardan bir parçadır. İkincisi oku neydi? Anadolu'da bilirsiniz, düğün okumak derler. Eskiden bu İnsanlara gönderilen davetnameler olmadan, davetiyeler olmadan yaşlı kadınlar düğün okurlardı. Ne demek? Davet etmek. Davet etmek de okumak anlamına gelir. Biz Kur'an'ın diğer başka bazı ayetlerinden ve Arap dilinin yapısından, ikra kelimesinin etimolojik anlamından, kök anlamından yine bu manayı da taşıdığını anlıyoruz. Yani sana okuduğum, sana gönderdiğim bu vahyi insanlara oku. İnsanlara götür ve tebliğ et. Üçüncüsü ve hepimizin bildiği ve yapmamız gereken okumak. Yani bilginin araçlarına sarıl. Ki bu üçüncü manayı arkadan gelen ayetler de tasdik ediyor. Bilginin tüm araçlarına sarıl ve bilgiyi al. Bilgiyi elde. Zaten okumak sadece kitaptan okumak anlamına gelmez. Kulakla okumak dinlemektir. Yürekle okumak sezmektir. Zihinle okumak tefekkür etmektir. Bedenle okumak amel işlemektir. Bunların hepsi okumanın farklı türevleridir, türleridir. Ve bunların hepsi okumaktır. Basiret bir okumadır. Feraset bir okumadır. İman bile bir okumadır iman. Silinmez yazıyı okumadı. Onun için bütün bunlar okuma çerçevesinde izah edilebilir.
İkra, oku.
Sahiden sizin iman ettiğiniz Kur'an'ın ilk kelimesinin böyle olduğunu bildiğiniz halde okuyor musunuz? Ne kadar okuyorsunuz? Ayda aylık gelirinizin kaçta kaçını sigaranıza, Allah'ınızın aşkına, Allah'tan utanmıyorsanız içinizde bir hesap yapın. Sigaraya verdiğiniz kadar kitaba para veriyor musunuz? Vermiyorsanız siz ne diyeceksiniz, söyler misiniz? Söyler misiniz? Allah'a karşı ayıp olmuyor mu? Düşün. Bunu siz düşünün. Ben söyleyeyim. Onun için Allah oku demiş, biz okumam diye diretiyoruz. Öyle emretmiş, biz ya Rabbi sana rağmen okumayacağız diye diretiyoruz. Ve içinde bulunduğumuz halde ortada. En büyük belamız cehalet olarak hala duruyor. İslam'ın en büyük düşmanına Ebu Küfür demediler. Küfrün babası Ebu Cehil dediler. Niye? Cehalet küfrün anasıydı da onun için. Yani küfrü cehalet doğururdu. Cehaleti yendiğinizde küfrü yenmiş olurdu. Onun için ikra diye başlar. İkra. Bismi rabbikellezî halâ. Nasıl okuyayım? Sorusunun cevabı da arkasından, yani her şeyi mi okuyayım veya okumanın üslubunu nasıl kurayım diye dediğiniz zaman, sorduğunuz zaman arkasından cevabı geliyor. Bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ha, şimdi belirginleşti. Nasıl okuyacağım? Eşyaya nasıl bakacağım? Yani bilgi olan her şeyden bilgiyi nasıl süzüp alacağım? Demek ki öncelikle bilgiye bir bakış açısıyla yaklaşacağım. O bakış açısı nedir? Öncelikle temelinde Allah'ın olduğu bir bakış açısı olmalı. Yani ilahi bir bakış açısıyla. Buna tevhid denir işte. Eşyaya, kainata, kitaba, insana, varlığa okunacak bir ayet gibi bakacağım. Her şey. وَفِي الْاَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوْقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ Yeryüzünde gönlü yatışarak iman edecekler için ayetler vardır ve nefsinizde de ayetler vardır. Kendinizde. Siz de bir ayetsiniz diyor. Siz de bir ayetsiniz. Hiç birbirinizi okudunuz mu? Yeni tanıdığınız bir insana Allah'ın yeni nazil ettiği bir ayet gibi baktınız mı? Gel benim ayetim seni bir okuyayım dediniz mi? Hiç hanımınıza Allah'ın size nazil ettiği bir ayet olarak baktınız mı? Hiç yeni doğan çocuğunuza Allah'ın size yeni nazil ettiği dumanı üzerinde tüten bir ayet olarak baktınız mı? Bir de öyle bakmayı deneyin. Çok farklı okuyacaksınız çocuğu. Bir de öyle bakmayı deneyin, çok farklı okuyacaksınız ayı, yıldızı, güneşi. Bir de öyle bakmayı deneyin, çok farklı okuyacaksınız evinizdeki saksıda gül veren çiçekleri. Farklı okuyacaksınız. O zaman onda Allah'ı göreceksiniz. O size Allah'a götüren bir ayet olacak, bir belge, bir işaret. Hakikatin işareti, işaret taşı olacak. Göreceksiniz. Okuduğunuz eserleri de böyle okuyun. İlahi bilgiyle çakışanı alın, çatışanı atın. Seçici olarak alın. Onun için okuyun. Okuyun dedim ya. Okuduğunuz içinde sizin Allah'ın verdiği o bakış açısına uygun olan alın, uygun olmayanı atın. Ama bunun içinde çok okuma. Temiz kabiliyetini geliştirmeniz için bile okumanız lazım. Pirinci taştan ayıklamak için bile okumanız lazım. Unutmayın ki hiçbir kitap baştan sona tamamıyla Kur'an dışında hakikat değildir. Yine unutmayın ki yeryüzünde hiç kimse, şeytan dahi baştan sona hakikat dışı bir eser yazamaz. İçinde mutlaka hakikat kırıntıları taşır her eser. Siz mıknatıs gibi, mıknatısın toprak içerisindeki demir cevherini topladığı gibi eğer bakış açısını doğru tutarsanız toplar çekersiniz her sayfadaki cevheri. Onun için okuyun. Unutmayın. Eğer siz bilgiye talip olursanız ve Resul gibi ya Rabbi faydasız ilimden sana sığınırım. El ilmu la yenfa. Fayda vermeyen ilim bu iki manaya gelir. Bir, bizatihi ilmin kendisi açısından faydasız olan, yani insana hiç fayda vermeyen bilgiler vardır, malumat yığını. Onlar böbrek taşı gibi, zihin taşıdır, düşürülmelidir. Bir de ilim kendisi faydalıdır ama size fayda etmemiştir. Yani öğrendiğiniz faydalı ilmin faydasını, yararını siz görmemişsiniz. Her ikisi de dahildir buna. Onun için siz yararlı bir ilim size öğretilir ama siz hiç istifade etmezsiniz. Allah korusun. Bu daha beter, bu daha kötü bir nasipsizlik. Bismi rabbikellezî halak. Senin yaratan, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Şimdi peygamberin neler düşündüğünü anlıyoruz. O içe doğru yolculukta ben nereden geliyorum sorusunu sorduğunu anlıyoruz. Çünkü cevap öyle verilmiş. Kim yarattı? Rabbimin öncelikle sıfatları nedir? Ben Rabbimi tanımıyorum. Nasıl tanıyacağım? Nasıl bir Rab o? Nasıl bir Rab sorusuna anında cevap geldi. Yaratan Rab. Çünkü yaratmayan Rab olmaz. Hatta çok ilginçtir. İlk gelen ayetlerde bakınız Bismi Rabbik var. Allah'ın Rab sıfatı var. Rab sıfatı çok önemli çünkü. Çünkü Mekke ortamında inkar edilen Allah değil Allah'ın rububiyeti. Onun için ilk inen 30 surede Rab ismi 80 defa geçer, Allah ismi 20 defa geçer. 4'te 1. Niçin? Allah'ın Allah'lığına yönelik bir inkar yok da ondan. Allah'ın Rab'lığına yönelik bir inkar var Mekke'de. Rab'lığı ne demek? Hayata karışması. İnsanı sürekli kontrol eden, sürekli görüp gözeten, sürekli bakan, sürekli insanın üzerinde olan, sürekli insana yakın olan bir mürebbi, bir terbiyeci olması. Bunu inkar ediyorlar. Onlar uzak bir Allah'a inanıyorlar. Uzak. İnsana pek karışmayan, dünyaya karışmayan, işlerine bulaşmayan, hatta aracıya ihtiyaç duyan. Haşa. Onun için problem burada. Onun için de Kur'an ilk inen 30 suresinde, Er-Rahman suresi hariç, İbn Abbas tasnifine göre, ilk inen 30 surede 80 kez Rab ismi, Rab sıfatı, isim sıfatı geçerken sadece Allah ismi, lafzatullah 20 defa geçer. Evet, sevgili dostlar. Dahası, halakal insane min alak. Neden yarattın ya Rabbi sorusunun cevabı da geliyor. Alak üzerinde durmayacağım. O yani spekülasyona girmeyeceğim. Alak diyeceğim. Halakal insane. İnsanı o alaktan yarattı. Yapışıp tutunan bir yapışkan diyelim mi? Yoksa embriyo mu diyelim? Yoksa kan pıhtısı demeyelim. Onu hiç demeyelim. O doğru değil. Alaka öyle bir mana vermeyelim. O zaman tam yanlış bir mana olur. Ama alak diyelim ki bilim, biyoloji, fizyoloji, tıp bilimi herhalde daha çok gelişecek. Bugünkü teşhislerini ayetle dondurmayalım ya da ayeti bugünkü teşhislerle dondurmayalım, kemikleştirmeyelim. İkra, devam ediyor. Yine oku. وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ Senin Rabbin ikram sahibidir. Oku ki senin Rabbin ikram sahibidir. Tamam, Rabbini hala tanıtıyor. Bu ikram, en büyük ikram neymiş insana? Sorun hele. Allah'ım senin insana en büyük ikramın nedir? Hatta وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمُ Biz insanoğluna ikram edilmiş kıldık ya da mükerrem kıldık. İnsanoğlunu mükerrem kılan nedir? Yüce kılan nedir diye sorun. Cevabını alırsınız. İlimdir. Çünkü ilim imanın da temelidir. Amelin de temelidir. Bilmeyene iman olmaz, bilinmeyenle amel edilmez. Öyledir. Evet. İkra. وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمُ
Çünkü o Rab kalemle öğretti.
Yine öğretme üzerinde duruyor. Okuma, öğrenme, öğretme. Kalem öğretmenin vesilesi olduğu için sadece bir obje olarak geçiyor, o kadar. Kaleme değil sizin nazarlarınız. Asıl kalemin temsil ettiği, simgelediği öğrenmeye dikkat edin. Oraya çekilsin nazarlarınız. Evet, öğrenmek. İnsanı insan eden öğrenmektir. İnsanı insan eden bu yapısıdır. Yoksa insanın diğer canlılardan hiçbir farkı kalmaz. Allemel insane ma lem ya'lem. İnsana bilmediğini öğret. Evet, gördüğünüz gibi dostlar, cehaletimiz başımıza her zaman bela oluyor. Ama Kur'an bunu bu kadar harika ifade ettiği halde neden bu haldeyiz? Neden? Neden şu anda yeryüzündeki durumumuz bir sürüngene döndü? Neden? Nedeninin cevabını siz bu emirlere ne kadar yapıştığımızda bulabilirsiniz. Düşün. Allah'ın eşyayı bir ayet gibi görmemizi istediği halde biz eşyayı bir ayet gibi göremedik. Eşyayı bir ayet gibi görüp de okuyanlar kazandılar. Ve dünyaya hükümran oldular. Bu çok önemli. Eşyayı keşfeden dünyaya hükümran oldu. Eşyaya karşı gözlerini kapayan, eşyaya bir ayet gibi bakmayan bizler, işte şu anda yeryüzünün ezilenleri haline geldik. İşte bu. Allah'ın sözünü tutarsanız yücelirsiniz. Bu kadar basit. Allah'ın sözünü tutmazsanız tutanlar yücelirler. Hadise. Ve Resulullah bu vahyi aldıktan sonra hemen eve geldi. Titriyordu. Hatice'ye dedi ki, böyle böyle oldu. Rengi atmıştı. Gerçekten ilk tecrübe. Hatice hemen olayı amca oğluna götürdü. Amca oğlu Varaka kör bir zattı. Gözleri görmeyen bir insandı. Çok da yaşlıydı. O bunu duyar duymaz, vallahi o Musa'ya gelen namus-u ekber. Daha sonra Resulullah adeti olduğu üzere Hıra'dan dönünce Kabe'nin yanına gelip de namaz kılarken Varaka'yı orada gördü. Varaka'yla görüşmelerinde Varaka amca kızı Hatice'ye söylediği sözü aynen Resulullah'a da aktaracaktır. Vallahi sana gelen namus-u ekberdir. Yalnız seni yalanlayacaklar. Seni ülkenden çıkaracaklar. Seni taşlayacaklar. Çünkü her peygamberin başına bu geldi. Vah nolaydım, keşke o zaman yanında olaydım da sana yardımcı olaydım, sana kol kanat gereydim diyecektir. Resulullah'ı bu çok serinletti. Çünkü bir şeyden korkuyordu. O dönemde bölgenin bazı yerlerinde bazı şairler kendilerine cinlerin haber getirdiğini, bazı kahinler kehanetleri kendilerinin görünmez varlıklar tarafından getirildiğini söylerler, iddia ederler. Ve kehanetlerinden bazıları tutardı. Tutan bu kehanetlerini de cinlerine yorarlardı. Hatta falanın cini iyidir, sen ona git derlerdi kahin seçerken. Falanın cini çok yalan söyler, ona gitme. Feşmekanın cini iyidir, sen ona git derlerdi. Yani kahin beğenirken cinlerden cin beğenmiş olurlardı. Onun için Resulullah'ın korkusu da buydu. Cin isabet etti mi? Tabii ki Kur'an bunu hemen reddetti. Ve ona gelenin melek olduğunu ısrarla söyledi. Ve daha sonra Resulullah'ı eşya tasdik etmeye başlayınca Resulullah'ın gönlündeki kuşku tamamen dağıldı. Ve bu kuşkuyu dağıtan en muhteşem ayetler de şu ayetler oldu. وَالضُّحَى kuşluğa yemin olsun. وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى karardığı, zifirileştiği zaman geceye yemin olsun. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Rabbin sana ne darıldı ne de seni bıraktı, terk etti. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Unutma, geleceğin senin önünden çok daha hayırlı olacak. Veya ahiret dünyadan çok daha hayırlı olacak diyeceğim ama çok standart bir ibare olacak. bu işin sonu önünden çok daha muhteşem olacak ey Muhammed diye tercüme edersek herhalde çok daha harika bir meal olur. وَلَسَلْفَ يُعْضِيكَ رَبُّكَ فَتَعْضَ Hiç acele etme. Rabbim sana verecek ve sen de gönülden razı olacaksın. Acele etme. Yani o andaki ruh halini ne güzel yansıtıyor değil mi? Rabbim sana verecek, sen de Rabbinden razı olacaksın. Rabbinden razı olursan Rabbin senden razı olacak o zaman. Elem yecidke yetimen fe'ala. Neden dersen? Şimdiye kadar olanlara bir bak. Hayatının geçmişine bak. Geleceği için verdiğimiz bu garantilerin gerçekleşeceğine inan. Seni biz yetim olarak bulmadık. Şaşkın bir halde bulup da Allah'ın yoluna hidayete yöneltmedik. O vecedeke ailen fe'ala. O vecedeke ba'len fe'ala manasını verdim, onun için geçtim. Evet. O vecedeke ailen fe'ala. Biz seni yoksul olarak bulup da zenginleştirmedik mi? Yalnız olarak bulup da sana sığınak olmadık mı? Barınak olmadık mı? Korunak olmadık mı? Tutamak olmadık mı? فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ Yetime kahret. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ O halde dilenciyi de azarlama. Hemen oraya iki öğütü yerleştiriveriyor Kur'an. Yani aslında tırnak içi ibareler bunlar. Tire içi ibare. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ Evet. Rabbinin sana olan nimetini hep al. Evet. Hepimize bu ibareler. Bu ibareler hepimize, bu sonuncu ibareler, siz de hayatınızın önüne bakın. Allah'ın da sizin üzerinizde ne lütufları var, ne büyük nimetleri var, unuttunuz. Ama eğer onların şükrünü eda eder, o nimetleri anarsanız, anmak şükrünü eda etmektir, bundan sonranız çok daha hayırlı olacak. Akıbetiniz önünüzden çok daha güzel olmasını istiyorsanız, sonunuzun önünüzden iyi olmasını istiyorsanız, önünüze şükretmeyi öğrenin. Allah'ın şimdiye kadar verdiklerine şükredin ki bundan sonra çok çok daha fazlasını elde edebilirsiniz. Evet, vahiy süreci böyle başladı. Daha sonra Resulullah yine bir fetretin ardından geldiğinde Kalem suresinin ilk ayetleri inmişti. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Oradaki kalemle ilk inen ayetlerdeki kalemi karşılaştırın. Yine bir irtibat var. Bunların üzerine Resulullah zemmiluni zemmiluni diye geldi. Niçin bu ayetlerde indi? Hatta yol boyunda indiği söylenir. Önce İkra suresinin ilk 5 ayeti, arkasından yol boyunda Kalem suresinin ilk ayetleri indiği söylenir. Eğer öyleyse ki mümkündür, Resulullah Hatice'ye geldiğinde beni örtün demişti. Ve işte ilk vahiy tecrübesi böyle başladı. Artık Resulullah alemlerin kararan ufkunu aydınlatmak için gönderilmiş bir güneş olarak yeni bir doğuşa, yeni bir dirilişe, yeni bir insan tipine gebeydi ve onun ilk öğretmeni olarak Bismillah diyerek insanlığın tarihinde büyük bir dönüşümün ebeliğini yapacak.